Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 47.
Satranç harikası bir çocuğun satranç öğrenmesi nasıl kolay ve basitse, Duran'a da askerliği öğrenmek onca basit ve kolay gelmişti. Oysa sen çocukluğundan beri savaş sanatını inceledin, o konuda kitaplar okudun. Deden Amerikan İç Savaşı ile ilgili derslerle başlamıştı bu eğitimini. Yalnız deden bu savaşa hep İsyan Savaşı adını verirdi. Ama Duran'la karşılaştırıldığında sen dahi bir çocuğun karşısında satranca oturmuş iyi bir oyuncu gibi kalıyorsun. Aslanım Duran, Duran'ı yeniden görmek keyifli olurdu. Onu bu iş bittikten sonra Gaylord'da görecekti. Evet, bu iş bittikten sonra. İşte ne kadar başarılıydı Robert Garden, görün. Onu Gaylord'da göreceğim dedi kendi kendine yeniden. Bu iş bittikten sonra. Kendinle iyileşme dedi. Gayet güzel yapıyorsun bu işi işte. Soğukkanlı olarak. Kendinle iyileşmeksizin. Artık Duran'ı görecek değilsin. Önemi de yok zaten. Ama böyle de davranmamalısın dedi kendi kendine. Bu tür lükslere dalayım dememelisin. Ne de kahramanca bir vurdum duymazlığa. Bu tepelerde kahramanca kendine güvenen yurttaşlar istemiyoruz. Deden bizim iç savaşta 4 yıl savaştı. Sense bu savaşta ilk yılını yeni tamamlıyorsun. Daha önünde uzun bir zaman var. Bu iş içine biçilmiş kaftansın. Şimdi bir de Marian var. Yediğin önünde, yemediğin ardında demek ki. Kaygılanma öyleyse. Bir gerilla çetesiyle bir süvari bölüğü arasındaki küçücük bir çatışma daha nasıl olur ki? Hiçbir şey değil bu. Peki kelleleri koparmışlarsa ne olmuş yani? Bu neyi değiştirir ki? Hiçbir şeyi. Deden savaştan sonra Kearney Kalesi'ndeyken Kızılderililer hep kafa derisi yüzerlerdi. Babanın bürosundaki dolabı anımsıyor musun? Hani bir rafa ok başlarının yayılmış olduğu o dolabı? Ya duvara asılı eğri büğrü telekleriyle kartal tüylü savaş başlıklarını, tozluklarla, gömleklerin tütsülenmiş geyik derisi kokusunu, boncuklu mokasenlerin eline dokunuşunu, dolabın bir köşesine yaslanmış kocaman bizon yayının tahtasını, av ve savaş oku dolu iki sadağı anımsıyor musun? Ya avucun içine tuttuğunda bir demet okun sana neler hissettirdiğini? Böyle şeyleri anımsa işte. Somut ve işe yarar şeyler anımsa. Dedenin parlak, gıcır gıcır yağlanmış meçini anımsa. Kınında eğri büğrü duran, birçok kez bilendikten sonra kılıcın nasıl inceldiğini göstermesini anımsa dedenin. Dedenin Smith Wesson'unu anımsa. Tetik mahfazası olmayan tek atımlı, subay tipi 32 kalibrelik bir tabancaydı. Ömründe dokunup dokunacağın en yumuşak, en tatlı bir tabancanın tetiğiydi. Hep gıcır gıcır yağlı dururdu. Namlunun içi tertemizdi. Ucu yıpranmış olmakla birlikte kılıfın derisi namlunun ve topuzun metalini yıpratmıştı. Üzerine US yazılı kılıfının içinde temizleme gereçleri ve 200 atımlık mermisiyle dolaptaki bir çekmecede dururdu. Mermilerin mukavva kutuları mumlu kağıtlara sarılmış ve özenle bağlanmıştı. Tabancayı çekmeceden alıp tutmana izin vardı. Bu durumda dedenin tek sözü, tabancayı serbestçe tut elinde olurdu. Ama onunla oynamana izin yoktu çünkü ciddi bir silahtı o. Bir keresinde dedene bununla kimseyi öldürüp öldürmediğini sormuştun. Evet diye karşılık vermişti o da. Ne zaman demiştin? O da İsyan Savaşı'nda ve daha sonra demişti. Sen anlatsana bana dede demiştin. O ise bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorum Robert diye karşılık vermişti. Daha sonra baban bu tabancayla kendini vurup da sen okuldan döndükten sonra ve cenaze töreni yapıldığında soruşturmayı bitiren sorgu yargıcı tabancayı geri verirken "Bab sanırım tabancayı saklamak istersin" demişti. Aslında ona el koymam gerekiyor ama babası iç savaş boyunca bu tabancayı taşıdığı için senin baban ona çok önem verirdi. Ayrıca deden buraya süvarilerle ilk kez geldiğinde yanında bu tabanca vardı. Sonra hala çok güzel bir silah bu. Bu akşamüstü çıkıp denedim onu. Öyle pek hızlı değil ama onun her istediğini vurabilirsin yine de. Robert Garden tabancayı almış, ait olduğu yere dolaptaki çekmeceye yerleştirmişti. Ama ertesi gün onu yerinden çıkarıp Chubb'la birlikte Red Lagoon üzerindeki dağlık arazinin tepesine geçidin üzerinden Bear Toad Ovası boyunca Cook City'ye giden yolun yapıldığı, rüzgarın hafif hafif estiği, yazın bile tepelerinde karın eksik olmadığı yere gitmişler. Orada 800 kadem derinliğinde olması gereken koyu yeşil renk suyu olan gölün kıyısında durmuşlardı. Chop iki atı tutmuş, Robert Garden bir kayanın üzerine çıkıp öne doğru eğilmiş, durgun suda yüzünü görmüş, elinde tabancayla kendini görmüş, sonra namlusundan tuttuğu tabancayı suya bırakmıştı. Tertemiz suda hava kabarcıkları çıkararak iyicene ufalışını, sonunda gözden yok oluşunu izlemişti. Sonra kayadan inmiş, eğeri atladığında ihtiyar besi mahmuzlarıyla öylesine dürtüklemişti ki kısrak sallanan oyuncak atlar gibi sıçrayıp kıç atmaya başlamıştı. Robert Garden gölün kıyısı boyunca ona böyle kıç attırıp durdurmuş, sonra at sakinleşince keçi yolundan geri dönmeye başlamışlardı. ''Bu eski tabancaya niye böyle yaptın? Bir türlü anlayamıyorum Bob.'' demişti Chap. ''Eh, öyleyse bu konuda konuşmamız gerekmiyor.'' demişti Robert Garden. Bu konudan bir daha hiç söz etmemişlerdi. İşte büyük babanın meçi dışında yanında taşıdığı silahların sonu böyle olmuştu. Robert Garden dedesinin meçini geri kalan mallarıyla birlikte Missoula'daki sandığında saklıyordu. Dedem olsa bu duruma ne derdi acaba diye düşündü. Herkes dedesinin yaman bir asker olduğunu söylerdi. Derlerdi ki eğer o gün Custer'ın yanında olsaymış böyle bir salaklık etmesine asla izin vermezmiş. Little Big Horn boyunca aşağıda dizili o kulübelerden yükselen dumanı ya da tozu toprağı nasıl olurdu da göremezdi yani. Ortalığı yoğun bir sabah pusu kaplamadıkça görmemesi olanaksızdı. Oysa pus falan da yoktu. Keşke benim yerime dedem olsaydı burada. Eh, belki yarın gece yine kavuşacağız. Eğer öte dünya gibi saçmalık var olsaydı, ki ben olmadığını adım gibi biliyorum diye düşündü Robert Garden, onunla konuşmak isterdim hiç kuşkusuz. Çünkü öğrenmek istediğim bir sürü şey var. Şimdi ona bunları sormaya hakkım var, çünkü aynı şeyleri ben kendim de yapmak zorunda kaldım. Şimdi bu soruları sormamı aldıracağını sanmam. Daha önce sormaya hakkım yoktu. Bana niye anlatmadığını şimdi anlayabiliyordum. Çünkü beni tanımıyordu. Ama şimdi sanırım çok iyi anlaşırdık onunla. Şimdi onunla konuşabilmeyi, ondan fikir alabilmeyi isterdim. Canını okuduğum, öğüt almasam bile hiç değilse konuşabilseydim onunla. Bizim gibiler arasında böylesine bir zaman aralığı olması ne yazık. Böyle düşünürken birden böyle bir kavuşma söz konusu olsa hem kendisinin hem de dedesinin babasının varlığıyla müthiş rahatsız olacakları geldi aklına. Herkesin bunu yapmaya hakkı var diye düşündü ama iyi bir şey değildi yine de. Anlıyorum onu ama onaylamıyorum. Lucky'ydi bunu karşılayan sözcük. Ama onu anlıyorsun değil mi? Elbette anlıyorum ama evet ama. Böyle bir şey yapması için insanın bir tek kendisiyle ilgileniyor olması gerek. Öf, canını okuduğum. Keşke dedem burada olsaydı diye düşündü. Hiç değilse yarım saat kadar. Belki elimdeki o azıcık şeyi tabancayı kötü kullanan babam aracılığıyla göndermişti bana. Belki aramızdaki tek iletişim budur. Ama lanet olsun, gerçekten lanet olsun. Aramızdaki zaman aralığı bunca çok olmasaydı keşke de öbürünün bana hiç öğretmek zorunda kalmadığı şeyleri ondan öğrenebilseydim. Ama tut ki dedemin geçirmek zorunda kaldığı o korku ancak aradan geçen 4 yıllık o savaş ve sonra da Kızılderililerle yaptığı çatışmalar sonucu kurtulabilip alt edebildiği o korku. Gerçi bu kadar büyük bir korku olmayabilirdi. Tıpkı ikinci kuşak boğa güreşçileri gibi kobardı ettiyse ya babamı. Tut ki böyle oldu. Belki de sağlam öz su aradaki babamı atlayıp doğrudan bana geçmiştir, olamaz mı? Onun bir kobarda olduğunu ilk öğrendiğimde nasıl midem bulandı hiçbir zaman unutamam. Hadi devam et. İngilizce söyle o sözcüğü. Korkak. Bir kez söylemeye bakar sonra kolaylaşır. Ayrıca bir orospu çocuğundan yabancı bir sözcükle söz etmenin hiç mi hiç anlamı yok. Gerçi orospu çocuğu değildi o. Tabansızdı yalnızca. Bir erkeğin düşebileceği en büyük şanssızlık. Çünkü korkak olmasaydı o kadına kafa tutar kendini ezdirmezdi. Başka bir kadınla evlenmiş olsa ben ne biçim bir şey olurdum acaba? İşte bu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bir şey diye düşündü. Sırıttı. Belki de kadının kaba dayılığı öbüründe eksik olanı tamamlamıştır. Ve sen de yavaş gel biraz. İyi öz su falan gibi şeylere yarını atlatana değin hiç dokunma. Böyle hemencecik burnun büyümesin. Hatta hiç burnun büyümesin. Öz suyunun ne menen bir öz su olduğunu yarın göreceğiz. Ama yine dedesini düşünmeye başladı. George Custer akıllı bir süvari önderi değildi, Robert demişti dedesi. Hatta zeki bir adam bile sayılmazdı. Dedesi bunu söylediğinde bir güceniklik duygusunun içini kapladığını anımsamıştı Robert Garden. Red Look'taki bilardo salonuna asılı eski Anhesaur Bush taş basması resimde dört yanı Sioux kızılderilileriyle sarılı o tepede elinde beylik tabancasıyla dikilmiş duran, dalgalı sarı saçları rüzgarda uçuşan, geyik derisi gömlekli o kişiye karşı kim konuşsa duyardı bu gücenekliği. O yalnızca başını derde sokmakta ve dertten kurtulmakta yetenekli biriydi diye sözlerini sürdürmüştü dedesi. Sonunda Little Bighorn da başını derde soktu. Ama bu kez çıkaramadı işte. Oysa Fitzgerald'ın akıllı bir adamdı. Jeb Stuart da öyle. Ama gelmiş geçmiş en yetkin süvari önderi John Mobsey'di. Missoula'daki sandıkta olan eşyaları arasında General Phil Sheridan'ın koca Killy the Horse Kilperrick'e gönderdiği ve dedesinden düzensiz süvarilerin önderi olarak John Mobsey'den de daha yetkin olarak söz ettiği bir mektup vardı. Goza dedemi anlatmalıyım diye düşündü Robert Garden. Gerçi dedemin adını bile duymamıştır. Büyük bir olasılıkla John Mobsey'nin kim olduğunu bile bilmiyordur. Ama İngilizler onların adlarını bilirler çünkü Avrupa'dakilerden çok daha fazla okumak zorundaydılar bizim iç savaşımızı. Karkov bu iş bittikten sonra istersen Moskova'daki Lenin Enstitüsü'ne gidebileceğimi söyledi. İstersem Kızıl Ordu'nun askeri akademisine de girebileceğimi söyledi. Acaba dedem ne derdi buna? Ömründe bilerek bir demokratla aynı masaya bile oturmamış olan dedem. Ah, asker olmak istemiyorum ben diye düşündü. Bunu biliyorum. Demek bu olasılığın üzerine çiziyoruz. Yalnızca bu savaşı kazanmamızı istiyorum. Bence gerçekten iyi askerler başka konularda pek iyi olamıyorlar diye düşündü. Besbelli ki bu düşünce doğru değil. Napolyon'a, Wellington'a baksana bir, bu akşam iyice salaklaştın diye düşündü. Genellikle kafası ona çok iyi arkadaşlık ederdi. Bu gece dedesini düşürken de kafasının dostluğuna diyecek yoktu. Sonra babası gelip takılmıştı kafasına. Dedesini bir yana itmişti. Babasını anlıyordu. Onu tümüyle de bağışlıyordu. Acıyordu. Ama ondan utanıyordu. İyisi mi hiç düşünme dedi kendi kendine. Birazdan Maria ile birlikte olacaksın. Düşünmene gerek kalmayacak. Her şey çözümlendiğine göre en iyisi de bu şimdilik. Bir konuda kafanı yormana başladığın zaman durmasını bilmiyorsun. Beynin hızla dönen bir çark gibi işlemeye başlıyor. İyisi mi düşünme. Ama tut ki diye düşündü. Tut ki uçaklar yüklerini boşalttığında şu tank savarları parça parça etseler, tam altlarındaki mevzileri birbirlerine katsalar, koca tanklar bir kez için hedefleri olan tepeye tırmansa, koca goz ayyaşlardan, klokardlardan, kopuklardan, fanatiklerden ve kahramanlardan oluşan Quartorazime Tugayı'nın önünde tekmeleye tekmeleye götürse, ayrıca gozun öbür Tugayı'nda Duran'ın adamlarının daha yetkin olduklarını da biliyorum. Yarın gece Segovia'dayız demektir. Evet, düşün hele yalnızca dedi kendi kendine. Ben Lagrange'ye fitim dedi kendi kendine. Ama o köprüyü uçurman gerekiyor diye düşündü birdenbire. Ertelemesi falan yok bu işin. Çünkü bir dakika önce düşündüklerin, bu saldırı emrini verenlerin düşünmeleri gerekenler. Evet, köprüyü uçurmak zorunda kalacaksın diye düşündü içtenlikle. Andres'in başına ne gelirse gelsin fark etmez. Yapılması gereken her şeyin önündeki 4 saat için yapılmış olmasının verdiği gönül erinciyle bir başına karanlıkta yoldan aşağıya doğru yürürken ve somut şeyleri düşünmenin getirdiği güvenle kesinlikle köprüyü uçurmak zorunda olduğu konusunu rahatlıkla kabullendi. İnsanın bir şeyi kesin olarak bilememesinden ya da olası tarihleri yanlış anlamasından ya da bir partiye konukların gerçekten gelip gelmeyeceğinin bilinmemesinden kaynaklanan belirsizliğe benzer bir duygu Robert Garden'ı baştan aşağı sarmıştı. Ta ki Andres'i bir raporla Goz'a gönderdiğinden beri. Oysa şimdi tümüyle etkisini yitirmişti o duygu. Şenliğin ertelenmeyeceğinden emindi şimdi. Emin olmak çok daha iyi diye düşündü. Emin olmak her zaman çok daha iyidir. 31. İşte şimdi yine uyku tulumunun içinde birlikteydiler. Son gecelerinin bitimine az kalmıştı. Maria ona yaslanarak uzanmıştı. Kızın uzun dümdüz bacaklarının kendisine dokunduğunu duyumsuyordu Robert Garden. Ortasında bir kuyu olan upuzun bir ovadan fırlayan iki küçük tepe gibiydi kızın göğüsleri. Tepelerin ötesindeki uzak arazi ise Robert Garden'ın dudaklarının bulunduğu gerdan vadisiydi. Hiç kımıldamadan uzanıyordu Robert Garden. Hiçbir şey düşünmüyordu. Maria ise eliyle adamın başını okşuyordu. Çok yumuşak bir sesle Roberto diyerek onu öptü Maria. Utanıyorum. Seni düş kırıklığına uğratmak istemem. Ama bir yara, bir sancı var içimde. Artık senin işine yarayacağımı sanmıyorum. Hep büyük bir acı bir sızı vardır dedi Robert Garden. Yok tavşan, hiç önemli değil. Sana acı verecek bir şey yapmam. Bu değil söylemek istediğim. Seni istediğim gibi alamıyorum ondan. Bunun hiç önemi yok. Bu geçici bir şey. Birlikte yattığımız zaman birlikteyiz demektir. Evet ama utanıyorum. Bu bana yapılanlardan kaynaklanıyor bence. Senden ve benden değil. Bundan söz etmeyelim. Ben de istemiyorum. Bu gece seni boş çevirmeye dayanamıyorum. Bu yüzden kendime bir özür aradım sanırım.
Ayrım sonu.